9. Ayrım.
İnanılması gereken bir gerçeği dile getiriyor olmanın sesiyle ölüm sözcüğü olan birkaç cümle daha söylemek istemişler fakat tüm söyleyeceklerinden vazgeçmiş olmaları nedeniyle sesleri ağızlarında kırılmış, esneme sesi gibi çıkmıştı. Kendilerini konuya yeterince ısındırmadıkları için ölüm sözcüğünden biraz da ürperti duymuşlardı. Sonra beni verdikleri acı haberle üzüntüsünü de paylaşmak zorunda kaldıkları bir yakını sanmışlardı kadının. Sağır dilsiz yaşlı kadının öldüğünden haberdar olduğumu söylediğim anda ise ilkin şaşıracak gibi olmuşlar, sonra rahatlamışlar, sonra yine varlığıma yükledikleri anlamlarla süzmeye başlamışlardı. Onları tedirgin etmemek için kadının mezarını aradığımı, kendilerini bunun için rahatsız ettiğimi söylemiştim. Rahatlayacak gibi olmuşlar, bundan yararlanarak kadının ölümüne ilişkin bir bilgiler olup olmadığını sorup evin yeni durumunu merak ettiğimi söylemiştim. İlkin gözlerini yine birbirlerine kaçırmışlar, sonra birlikte bana çevirmişlerdi. Öğle saatlerinde yemeği getiren bakıcı kadın, sağır dilsiz yaşlı kadının kapısı açılmayınca, işkillenmiş de olsa yemeğini kapısı önüne bırakıp gitmişti. İkinci gün geldiğinde yemeği bıraktığı yerde, bıraktığı biçimde görünce, kapıya bile dokunmadan hemen komşularının kapısına koşmuştu. Sağır dilsiz yaşlı kadının ölüsünü külleri arasında bulmuşlardı. Yüzü masasının üstündeki kül dolu çanağa gömülüydü. Ya küllerine bakarken ölümüne dönmüştü ya da öleceğini anladığı an bu kez yüzünü penceresi yerine küllerine dayamıştı. Geçmişine, acılarına, yaşamına gömer gibi dayamıştı yüzünü küllerine. Evin yeni sahibesi olan yaşlı kadın zavallı. Duyduğumuz kadarıyla hem sakatmış hem aklı başında değilmiş, üstelik yalnızmış demiş, gözlerini kocasına kaçırmış, kocası ise bir bana bir köpeğine kaçırmıştı. Sorularım onları biraz ürkmüştü sanki. Adamın her cümleye nokta olan gülümsemeleri karısının ona bizden önceki kadını soruyor diye yüksek sesle açıklaması üzerine ilk kez teklemişti, bir anda yüzünde bir dalgalanma olmuştu. Gülme sesi yine çıkmıştı fakat yüzünde gülümseme çizgilerine ulaşamamış, teklemişti. Adamın az duyduğunu, konuşmalarımızı dudak kıpırtılarından izlediğini, duymazlığını gülümsemeleriyle örttüğünü o zaman anlamıştım. Çok önemli bulduğu durumları karısı ona duyacağı biçimde yüksek sesle yineliyordu. Sağır dilsiz yaşlı kadının geç de olsa ortaya çıkmış, hiç olmazsa bir demet çiçekle mezarını arayan bir yakınıymışım duygusuyla konuşuyorlardı. Sık sık hem suçlayıcı hem acıyıcı bir bakış gezdiriyorlardı yüzümde. Bu duyguları onları da güçlü kılmıştı. Güçlü olduklarını gördüğüm an ben de rahatlamıştım. Sağır dilsiz yaşlı kadının yaşadığı günlerde salon girişinde duran büyük masanın yerinde bu kez yuvarlak, hemen hemen aynı büyüklükte eski bir ceviz masa vardı. Masanın üstünde bir çanak dolusu şeker, gazete, gözlük ve saksı vardı. Geniş yapraklarıyla kağıçuk büyümüştü saksıda. Yaşlı bir kağıçuktu. Kalın dalları camekanlı giriş kapısının üstüne bağlanmıştı. Masanın örtüsü de penceredeki perdenin benzeri dantel bir örtüydü. Onun da dantellerinde leylak dallarını anımsatan çiçek motifleri işliydi. Masanın arkasındaki duvarda içinde bir çift muhabbet kuşu olan bir kafes asılıydı. Mavi ve yeşil renklerde olan kuşlar da bir hayli yaşlıydılar. Renkleri sanki hiç ışık görmemişçesine solmuştu. Başlarındaki gençlik izi olan halkalar bütünüyle yok olmuştu. Zaman zaman çırpınır gibi hareketleniyorlar, sesleri duyuluyor, sonra yine susuyor, tüyleri arasına gömülüyorlardı. Kuşların her çırpınışında köpek gözlerini hafifçe aralıyordu. Sahiplerinin kendisine olan sevgisinin ortaklarına bakıyordu, sonra göz ucuyla sahiplerine bakıyor, kuyruğunu hafifçe kımıldatıyor, güvenlerini yineleyip yine uyuklamasına dönüyordu. Kuşların her çırpınışında yineliyordu aynı hareketleri köpek. Elimdeki leylakların yarısını onlara vermek için ayırmıştım. Saçlarınız leylaklar kadar güzel, iyilik dolu yüreğiniz saçlarınızda suçsuzluğun çiçekleri gibi açmış sanki dediğimde, gülümsemesini hüzün çalığı bir sevinçle yüzünün her yanına taşımıştı kadın. Adam ne söylediğimi anlamadan cümlemi bitirdiğim an gülümsemeyle noktalamıştı ki karısının da gülümsemiş olmasından meraklanıp ne söylediğimi sormuştu. Kadının kocasına bakışında bu sözleri kendin duyasın isterdim duygusu gizliydi, yine de anlayacağı tonda, anlayacağı sözcüklerle aktarmıştı sözlerimi. Sonra da istemediği bir işi yapıyor olmanın sıkıntısıyla bana bakmıştı. Karısı sözlerimi aktardığında bu kez adam evet evet diye onaylayarak yüksek sesle gülmüştü. Gülmesinin bitişini de gülümseme tikiyle noktalamış, gülümseme tikini gülüşünün sonuna da iliştirmişti. Adamın gerçek anlamıyla gülmüş oluşu eve de yansımıştı. O gülünce muhabbet kuşları çırpınmış, köpek gözlerini aralayıp kuşlara bakmış, sonra doğrulup adamın ayakları dibine gelmişti. Leylakların iki dallık demetini ayırıp kadına vermiştim. Şaşırır gibi olsa da almıştı. Diğer yarısını da evin eski sahibesine götürmek istiyorum deyip, mezarını bilip bilmediklerini tekrar sorduğumda kadının yüzü birden donuklaşmıştı. Soğumuş gibi donuklaşmıştı, köpek üşümüş gibi titremiş, kalkıp kadının ayakları dibine gelmiş, yatıp boynunu kadının terliğine yaslanmıştı. Kuşlar yine çırpınmıştı kafeste, bu kez adam kuşlara bakmış, gülümserken köpeğine çevirmişti gözlerini. Sardinsiz yaşlı kadını mezarlığında bulmuştum, bu kez bahardı. Fakat onu ilk kez gördüğüm günkü gibi yine akşamüstüydü. Ona getirdiğim leylakların taze, onunsa toprakta kurumuş olduğu bir akşamüstüydü. Sağır dilsiz yaşlı kadın Ali'nin topraktaki düğümüydü. Leylakları üstüne bırakıp bir süre oturmuştum yanında. Rüzgar, selvi dağları arasında onu anımsatan seslerle esiyordu. Ağaçlardaki kuşların ötüşleri zaman zaman onun çığlıklarını anımsatıyordu. Sağır dilsiz yaşlı kadını selvilerdeki rüzgarın, dallardaki kuşların çığlıklarından dinlerken garip bir duygu yalayıp geçmişti tenimi. Hem üşüme hem uyku veren bir duyguydu. Hem kuş gibi hafif hem taş gibi ağır bir duyguydu. Hem kuş gibi hafif hem taş gibi ağır bir duyguydu. Hem yaşamcıl hem ölümcül bir duyguydu. Tanımını bulur gibi olurken varlığımın anlamını yitirdiğim, varlığıma döndükçe tanımını yitirdiğim bir duyguydu. Karanlık düşerken mezarlıktan kente doğru ayrılmıştım. Birden yanından geçtiğim her şeye, ağaçlara, araçlara, duvarlara, çitlere, direklere, panolara dokunmak gibi bir huy edindiğimi fark etmiştim. Sanki Ali'den bende kalmış bir tikti bu. Yanından geçtiğim her şeye isteğim dışında dokunuyordum. Hiçbir şeye dokunmasam bu kez parmaklarım birbiri üstünde geziniyordu. Dokunmakla bitmeyecek denli büyüktü kent. Şubat 1991, Basel, kitabın sonu.